Dördüncü ayrım, sayfa 13. Tunalı Hilmi Bey'in anayasa tasarısı. 1. Türkiye birleşmiş, bağımsız ve tek bir hükümete tabi bir ülkedir. 2. Hükümet, halkın egemenliği altında meşruti, monarşik bir idaredir. 3. Halifelik padişahlığa bağlıdır ve hanedanın büyük oğluna geçer. 4. Vekiller işleri yasalara göre yürütürler ve ahali meclisi ile senatoya karşı sorumludurlar. 5. Vekillerin başı sadrazamdır. Sadrazam padişahın onayı ile vekilleri seçer ve vekiller heyeti kararı olmadan onları azledemez. 6. Bir vekilin azledilmesi halinde azil nedeni yayınlanır ve kendisi de divanın huzuruna çıkarılır. 7. Vekiller sadrazamın izni olmadan saray ya da padişah nezdinde girişimde bulunamazlar. 8. Sadrazamın imzasını taşımayan iradeler geçersizdir. 9. Yasalara aykırı bir iradeye karşı gelinebilir. Böyle bir iradeyi imzalayan sadrazam da cezalandırılabilir. 10. Yasalarla ulus özdeştir. Ulusa göre yasalar ancak ahali meclisi ve senato tarafından yapılır ve kabul edilir. 11. Ahali meclisi ve senato tarafından düzeltilmeyen eski yasalar yürürlükten kalkar. 12. Ahali meclisinin ve senatonun kaynağı ulustur. Fakat 5 kademe halinde birbirinden doğan meclislerden bürut etmiş gibi görünür. Bu meclislerden her biri köy, nahiye, kaza, sancak ve vilayet merkezinde toplanır. Bunların başında vilayetliler meclisi gelir. Her meclisin bir de cemiyeti ve ara hakimi vardır. İlk temsilciler halk tarafından atanır. İstanbul'da bir devlet meclisi vardır. Ahali meclisinin ve senatonun üyeleri ile belli başlı hükümet dairelerinin temsilcilerinden oluşan bu meclis, hesapları teftiş eder ve her yıl Ahali Meclisi'nin ve Senato'nun da düzenlemesinden geçirerek devletin bütçesini yayınlar. 13. Oy hakkı evrenseldir. Ücret veya vergiye tabi veya bağlı değildir. 14. Vilayetler, temel yasalara ve bunlara ilaveten kendi meclislerince alınıp, Ahali Meclisi'nin ve Senato'nun düzenlenmesinden geçen kararlara göre idare edilir. Polisler, görev yaptıkları yerin içinden seçilir. 15. Vilayetlerin temel yasaları birbirinden farklılık gösteremez. 16. Türkiye'de bütün bölgeler ve bütün Türkiye'liler kanun önünde eşittir. 17. Her Türkiye'li Osmanlıdır. 18. Her Osmanlı askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. İstanbullular ve Osmanlı hanedanının çocukları da aynı yüküm altındadır. 19. Askerlik görevi 2 yıldır. Her askeri merkezde acemi eratı yetiştirmek için bir kışla mektebi vardır. 20. Çalışan, gelir sahibi olan, memur, subay, hoca ve papaz her Osmanlı gelirleri üzerinden müterakki bir vergiye tabidir. 21. Padişaha, hanedan ailesine ve vakıflara ait bütün taşınmaz mallar ile bunlara bağlı mülkler, halkın tabi tutulduğu tarife üzerinden vergi ve aşara tabidir. 22. 1877 yılından beri padişah namına halktan ve devletten gasp edilmiş olan araziler, çiftlikler ve taşınmaz mallar bilirkişiye incelettirilerek faizleriyle birlikte sahiplerine iade edilir. 23. 1877 yılından beri verilen imtiyazlar arasında devlete doğrudan ya da dolaylı hiçbir çıkar sağlamayanlar hükümsüz addedilecektir. 24. Herhangi bir bölgede vergilerin tahsiline yüksek vergi mükelleflerinden başlanır. 25. Hiçbir Osmanlı'dan yasalarda yazılı olmayan bir vergi istenemez. 26. Hiçbir Osmanlı mahkeme kararı olmadan irade ile bile hapse atılamaz ve sürülemez. 27. 1877 yılından beri cezaevlerinde bulunan veya sürülmüş olan siyasi mahkumlar için genel bir af çıkarılacaktır. 28. gerek basın gerek bütün Osmanlılar düşüncelerini açıklamakta, yazmakta, toplantılar yapmakta, dernekler ve sendikalar kurmakta, grev yapmakta serbesttir. Bir kimse ancak mahkeme tarafından suçlanabilir. 29. Her bölgede işçiler ile işverenler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak üzere bir iş mahkemesi bulunur. İş mahkemeleri bütün meslek bölümlerinde işçiler ve işverenler tarafından seçilen hakimlerden oluşur. İş günü 8 saattir. Kaza sigortası primleri işveren tarafından ödenir. 30. Gizli mahkeme yoktur ve kurulamaz. Her iddianame alenidir. 31. Osmanlıların ikametgahlarına, mektuplarına, din, vicdan ve eğitim hürriyetlerine dokunulamaz. Keza mensup olduğu ırk dolayısıyla hiçbir Osmanlı baskı ve sınırlamaya tabi tutulamaz. 32. Hükümetin denetimi altında okullar serbesttir. 33. Devletin dili Türkçedir. 34. Mahkemelerde ve devletin ortaokullarında o bölgede çoğunluk olan topluluğun dili de Türkçe ile birlikte kullanılabilir. 35. Keza yasalar o bölgedeki çoğunun dilinde de yayınlanır. 36. Her Osmanlı çocuklarını 13 yaşına kadar okula göndermekle yükümlüdür. Aksi halde para cezasına çarptırılır. İlkokullarda elle yapılan iş kursları vardır. Bu kurslar zorunludur. 37. Okullar ve ilkokul gereçleri parasızdır. 38. Her şehrin ana mahallelerinde çocukların oynayıp okumayı öğrenmeye başladıkları ana okullar açılır. 39. Hükümet her vilayet merkezinde ve diğer büyük şehirlerde bir yıllık bir eğitim ve terbiye okulu açar. Genel ve bağımsız olan bu okulların yanında da pedagojik tecrübe sağlayan bir eğitim ve terbiye evi bulunur. 40. Hükümet bir yıl pedagoji eğitimi görmek ve özellikle ilkokulları incelemek üzere Avrupa'ya hemen 500 öğrenci göndermeyi üstlenir. Dönüşlerinde hükümet bunları genel eğitimin başında veya her tarafı dolaşan konferansçılar olarak kullanacaktır. 41. Her bölgede bir gece okulu olacaktır. Bu okullarda gerek erkekler gerek kadınlar için konferanslar verilecektir. 42. Kadın erkeğe eşittir ve özgürdür. 43. Türkiye'de soylu sınıf diye tanınan bir sınıf ne eskiden olmuştur ne de şimdi vardır. 44. Paşalıktan başka hiçbir sivil rütbe yoktur. 45. Sivil ve askeri memurlarla din adamlarının, keza vergi arşivleri müstahdeminin emeklilik işleri maliye nezaretine, ormanlar, madenler, ziraat, posta ve telgraf, gümrük daireleri mensupları ile duyunu umumi memurlarının emeklilik işleri, ticaret ve nafiye nezaret ile, tophane müşirliği ile bahriye mensuplarının emeklilik işleri harbiye nezaretine, zaytiye nezareti mensupları ile şehir emanetine bağlı bazı büroların mensuplarının emeklilik işleri dahiliye nezaretine, şehir emaneti belediye hizmetleri ile ilgili merkez işleri ile fetva emaneti mensuplarının, efkaf daireleri ve hıfz-ı sıha teşkilatı memurlarının emeklilik işlemleri marif nezaretine bağlanmıştır. Bunlardan her birisi sadece bir nazıra bağlanmış olup, divan-ı muhasebat da kaldırılmış, onun yerini devlet meclisi almıştır. 46. Sadrazamın aylığı 150 bin, Şeyhülislam'ın ve nazırların 125 bin, valilerin derecelerine göre 185 ve 75 bin kuruştur. Diğer memurlara lüzumlu derecede dolgun maaş verilir. Maraşallerin ve subayların maaşları da yukarıdaki esasa kıyasla saptanır. 47. Eğitim bütçesinin giderler kısmı diğerlerinden daha kabarıktır ve bütçenin büyük bir kısmı ilk eğitime ayrılmıştır. Dilimizin yazılışının saptanması için derhal bir yazı cemiyeti kurulacaktır. Hükümet en pratik öneriyi getirene 1.000 liralık bir ödül verecektir. 48. Padişah olabilmek için ilk şart anayasayı kabul ve ona riayet etmektir. Tahta sırası gelen, daha doğrusu anayasayı kabul ve imza eden getirilir ve tahta çıkış tanınır. 49. Tahta çıkış meclisi, biat meclisi. Hükümetle hiçbir ilişkisi olmayıp sadece emekli maaşı alan, örneğin ulema, patriklik, egzarhlık ve hahamlık meclisleri üyeleri ve eski sivil, askeri ve dini yüksek memurlar gibi kimselerden oluşur. Bunlar, 1. Aralarında şüpheli gördüklerini çıkarabilmek için bir oylama yaparlar. 3'te 1 aleyhte oy alan çekilir. 2. Anılan meclisin henüz üyesi olmayıp da üyeliğine layık görülenlerin kabulü için ikinci bir oylama daha yapılır ve oylardan 5'te 1'ini alan meclise kabul edilir. Bundan sonra üyeler, ahali meclisi ve senato üyeleri İstanbul'a gelip de bir anayasa kabul edilinceye kadar yürürlükte kalmak üzere Mithat Paşa anayasasını kabul ederler. Üyeler hem geçici anayasaya saygı göstereceklerini hem de halka sadık kalacaklarını yemin ederler. Nihayet padişahın tahta çıkmasıyla birlikte keyfi idarenin sona erdiğini imzaları ile resmen ilan ederler. 50. Tahta çıkış meclisi, ahali meclisinin ve senatonun açılışına kadar devam eder. Tahta çıkış meclisi halkın desteğini daima ishar ve beyan edecek ve önemli işleri yürütecektir. Her şeyden evvel nazlıları seçecek ve padişahın onaması ile valilerin, mutasarrıfların, mareşallerin ve ordunun generallerinin yerlerini yenilerine atayabilecektir. Tahta çıkış meclisi bütün diğer memurlarından bağımsız ve hür olacaktır. Bu meclisin ilk görevlerinden birisi bir seçim sistemi kabul etmek ve bunu 2 ay içinde seçimlere gidilmesi talimatı ile birlikte vilayetlere bildirmektir. Meclisin 1/3'ü Müslüman olacaktır. 51. Her vilayet merkezinde bir tahta çıkış meclisi şubesi kurulur. Bunlar vilayetler meclislerinin açılmasıyla dağılırlar. 52. Keyfi bir rejime son vermek ve onun yerine daha insancıl ve anayasal bir rejim kurmak yahut halkı buna hazırlamak için cemiyet ve derneklerle işe girişmek lazımdır. Cemiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti. Bütün bölgelerde kendi iç meselelerinde bağımsız hareket yetkisine sahip gizli şubeler kuracaktır. Fakat bu şubeler cemiyetin tümü tarafından karara bağlanan konularda kendi kendine hareket edemeyecektir. Cemiyetin Türkiye dışında sadece bir tek merkezi ve bir tek şubesi vardır ve birden fazla olamayacaktır. 53. Cemiyet merkezi broşürler, tebliğler ve bir tek de gazete yayınlayacaktır. Yayınlarına devrimci bir ifade hakim olacak, süslü ve klasik lisanı değil, halk dilini ve Türkiye'de konuşulan bütün diğer dilleri kullanacaktır. Tenkitleri sadece halkın yanlış fikirlerine yönelecek, hatta hükümetin kusurlarının bile. Bunlar bütün dünyaya teşhir edildikten sonra üzerinde durulmayacaktır. Yayınlarını İstanbul'dan ve diğer şehirlerden ziyade köylerin içine ve özellikle de Erat arasında dağıtacaktır. 54. Bu kadar zalim bir idare varken, cemiyet isteklerini ancak devrim yoluyla gerçekleştirilebilir. Evvela kişisel olarak fakat daima vicdanlı bir devrimle. 55. Cemiyet, kendisi için büyük devletlerden, bunların Türkiye'deki büyük elçiliklerinden ve konsolosluklarından yardım isteyebilir. Onların desteğini kazanmak için elinden gelen her şeyi yapabilir. Bir halkçı milletvekilinin meclis çalışmaları, ikinci dönem meclis etkinlikleri. İkinci dönem seçimlerine katıldı. 19 Temmuz 1923'te yapılan seçimlerde 362 oy alarak Zonguldak'tan milletvekili seçildi. 11-8-1923'te meclise katıldı. Ertesi gün mazbatası onaylandı. İrşat, Diyanet ve Efkaf, Mübadele, İmar ve İskan, Kanun-u Esasi komisyonlarında çalıştı. Artar vergisi, Nahiliye vekaletinin kaldırılması, imar armağanı, imar ve iskan vekaleti kurulması, köy idaresi, Lakap Kanunu, Maliye Bakanlığı'nda Hükümet Levazım Dairesi kurulması, Mükafat Kanunu, Tekaüt Kanunu'nun değiştirilmesi, Türkçe Kanunu, Bir Özel Af, Yılbaşı Kanunu konularında kanun teklifleri değişik konularda 24 önergesi, büyük şehirlerde trafik kazaları, Ereğli Kömür Havzası, ırs ve namusa ilişkin zabıta olaylarına karışanların gazetelerle yayımı, İstanbul Tersane Fabrikası'nda çalışan işçilerin yevmiyesine, Bomonti Fabrikası işçileri, öğrencilerin tramvaylarda yarım ücret ödemeleri, mübadil Rumların geri dönmelerinin önlenmesi, Fransızların İskenderun ve Antakya'daki affı umumi ilan etmeleri, İmar ve İskan, İskenderun bölgesinden Suriye Meclisi'ne zorlandı, İzmir'de üzüm ve incir fiyatları, Ankara'da yapılan çift okulları, Maliye Bakanlığı ambarından çıkarılan eşyalar, Kıptilerin Zonguldak'a getirilme sebebine, Asgari Fabrikalar Genel Müdürünün istifa sebebi, Zeytinburnu Fabrikası'ndaki suistimal, Fesane işçisinin yevmiyesi, Tersane işçisinin yevmiyesi, Demiryolu işçisi, İzmir Tramvay Kumpanyası, Ereğli Zonguldak Demiryolu, Ereğli Karadere Demiryolu, Şark Değirmencilik, Haliç Vapurları işçileri, Şark Halı Kumpanyası konularında soru önergeleri değişik 139 konuda 401 konuşması vardır. Türkçe sevdası. 20. yüzyılın başında ve de işgal günlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin caddeleri, sokakları ve iş yerleri yabancı dilde yazılmış levha ve tabelalardan geçilmezdi. Tunalı Hilmi Bey'in Memiş Çavuş adlı dizi eserinde yer alan şiirlerinden aldığımız şu mısralar son derece öğreticidir. Esir dil, esir halk yaratır, esirler iline. Dilce bir ikilik ayrılık illeti. Körletti, mahvetti koskoca milleti. Halk dili, halk dili deyince. Canım yanmazdı Türkçemiz düzgün. Olmasaydı her dilden üstün. Hoş, geniş, kısa, kolay, genç, zengin. Başka dillerle varın, deneyin. Karşılaştırın, bulun eşini. Bırakın şu el dili peşini. Yan yana hangi dille konulsa, canım Türkçemdir daima, kısa. Eğer Türkse özün, Türkçe olsun sözün. Semtimizin göze yeri olan caddemize ismini veren Tunalı Hilmi Bey'in yaşamı, mücadelesi ve birikimi önümüze bir ödev koymaktadır. Tunalı Hilmi Bey'in Türkçe dilimiz hakkındaki bu sözleri, Türk ulusuna, Ankara ve Kavaklıdere halkına, özellikle esnafına ışık tutmalıdır. Yabancı dilde tabelaları kaldıralım, öz Türkçe isimler kullanalım. Kaynakça Uğurlu Tunalı, Tunalı Hilmi biyografisi, 1973. Korkut Erkan, Tunalı Hilmi Bey, Ankara Magazin, Mart 2006. Tahsin Aygün, Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz Ereğlisi, Ankara, Tek Işık Matbaası, 1984. Tunalı Hilmi'nin Halk Hakimiyeti Risalesi ve Anayasa Tasarısı, çeviren Sacit Somer, Tarih ve Toplum, S3, Mart 1984, SS, 184-191. Sina Akşin, 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul, Gerçek Yayın Evi, 1980. Türkiye Büyük Millet Meclisi albümü, Dönem 1, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Basım Evi, 1945. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 8, 1920. İstanbul, Kaynak Yayıncıları, 2002. Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi, 2. Basım, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2001. Doktor Ali Sarıkoyuncu, Ereğli'nin Fransızlar tarafından işgali ve kurtarılması. Karadeniz Ereğli Çağdaş Gazetesi. Hamide Koyukayan, Karadeniz Ereğlisi Evlendiriciler Cemiyeti. Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2. Dönem, 1923-1927. 3. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, No. 3-1995. 4. Kitabın seslendirmesi bitti. Seslendirme bitiş tarihi 3 Ocak 2008.